Ayrım 24.
Şermi ile Abdülhamit. Murada ermek. 41 pare top atışı padişahın yine baba olduğunu müjdeliyordu şehri İstanbul'un halkına. Sarayda şehzade ve sultan doğumları da ölümleri de çok sıktı. Halk alışıktı bu şenliklere. Her defasında doğanın uzun ömürlü olmasını, yüce soyu sürdürmesini dilemek kalıyordu onlara. Sultanahmet yine doğan şehzadesine Abdülhamit adını vermişti. Osmanlı hanedanında yepyeni bir isim. Böylesine parlak bir zamanda, zaferlerin kazanıldığı, şenliklerin sıradanlaştığı bir zamanda dünyaya geldiğinden onu överek koydu adını ve uğur getirdiğine inandı. Esmer, kara gözlü, saçlarıyla kaşları da kömür gibi bebeğin. Talihinin pek açık, yıldızının pek yüksek olduğunu bildirdi kahinler. Haremde kurumundan geçilmeyen annesi Şermi de inanıyordu buna. Saltanatı uzun bir hükümdar olacaktı oğlu. Kader hattında demişti içlerinden en yaşlısı. Üç rakamının azim ehemmiyet arz ettiği muhakkaktır. Hayra yormalı. Kendisinden önceki üç padişahın saltanatı boyunca kafeste kalacağını, buna karşılık hanedanın son üç kuşağının onun çocuk ve torunları olacağını dile getirmeye cesaret edememişti. Hele hanedanla ilgili son sözcüğü ağza alınamazdı elbette. Şermi, Meyledil'in ölümünden sonra Ahmet Han'ı hevesle teselli etmişti. Başka kadınlar da teselliye çalışmıştı padişahı. Kaçınılmazdı bu. Ancak Şermi kararlıydı. Hedefine ulaşana, hamile kalana kadar vazgeçmemişti. Cihan'ın efendisini her fırsatta binbir işveyle kendine çekmekten. Sonunda ebe kadından müjdeyi alınca dünya onun olmuştu. Aslında dünya dediği de haremle sınırlıydı ve o buranın güçlü kadınları arasında yerini alacaktı. Refik ile Selim. Mutfakta ölüm. Hem becerikli hem sevimliydi, nazara geldi zavallı. Ustasının göz bebeğiydi zavallı. Selvi boyu, mavi gözü, sarı zülüfleri pek çok canlar yakmıştı zavallının. Ne canlar yaktı da umursamaz oldu haspa. Levni Çelebi de derhal haberdar olmuş da perperişan helvahaneye koşmuş diye işittim. Her işittiğini etrafa tekrarlamasan hakkında daha hayırlı olur. Sarayın mutfaklarında aşçı yamağı, Cin Selim'in ölümü konuşuluyordu heyecanla. Ustalarla çıraklar başkasına başına gelen felaketin tadını çıkarıyordu. Pek azı gerçekten üzülmüştü. Aslında merak ettikleri ölen değil, geride kalandı. Kurumundan geçilmeyen, mutfakta bir dediği iki edilmeyen helvacı başının durumuydu. Al yanaklı Selim, kuşluk vakti birden fenalaşıp olduğu yere yığılıvermişti. Ağzından köpükler saçarken cildi de yeşilimsi bir renk almıştı. Düşerken tezgaha çarpan elinin kırdığı fafur kaselerin rengi gibi. Ustası Dubnitseli Refik Ağa, yeni, belki de kendi adıyla anılacak bir tatlı yaratmak üzere hazırladığı turunçlu meyve peltesini tatmasını istemişti Cin Selim'den. Ama Selim bunu küçük bir mertebaninin içine boşaltmak istediğinde izin vermemişti ona nedense. İznik Çinisinden bir çukur kaba döküp tutuşturmuştu eline. Diğer yamağının daha arsızca olup her yapılanın tadına bakmaya niyetlenenin ise eline vurmuştu Refik Ağa. Sertçe sıranı beklemesini öğren demişti ona. Selim diğerlerinin arasında gururlu, ustasının elinden zarifçe almıştı kabı ve hevesle kaşıklamıştı saydam turuncu pelteyi. Vücudunun aniden kasılmasıyla ölümü kucaklaması bir olmuştu genç Selim'in. Tezgaha ve yerlere dağılan peltenin parçalarının fafur kaseye sıçradığını ve Çin'den getirilen bu tuhaf yeşil porselenin o anda farklı bir renk aldığını gören arsız yamağın korkudan neredeyse dili tutulmuştu. Garip halini yoldaşının ölümünün verdiği derin kedere vermişlerdi neyse ki. Oysa içindeki yiyecek zehirli olduğunda porselenin renk değiştirdiğini, padişahların bu yüzden yüzyıllardır bu yemek kaplarına rağbet ettiklerini biliyordu yamak. Ama mutfağın derinliklerinde tanık olduğu sahneyi kimselere anlatmaya niyeti yoktu. Artık ustasının yanında farklı bir yere sahip olacağı hayali tüm düşüncesini kaplamıştı. Ancak hevesi kursağında kalacaktı. Helvacıbaşı Dubnitseli Refik Ağa ertesi gün Selim'in cenazesinin ardından yürüyerek çıktı sarayın dış avlusundan. Ne Levni Çelebi'yle ne de başkasıyla konuştu. Kederini gizlemiyordu. Bir daha onu gören olmadı. Valide ile Sultan. Silinen izler. Önce Gülnuş Sultan, daha sonra da sırrı devralan Sultan Ahmet, Levni hakkında tarihlerde hiçbir bilgi olmamasına özen gösterdi. Örneğin Fındıklılı Mehmet Efendi'nin ondan söz ettiği, sanatçının yeteneğini anlattığı, neşesinin ve hüznünün değişkenliğini betimlediği, en önemlisi de Sultan Ahmet'le olan yakın ilişkisini vurguladığı yazıların risalelerden kimse farkına varmadan çıkarılması güç olmadı. Belki ileride bu konuları araştıranlar bir dönemin en parlak sanatçısı hakkında yapıtlarından başka hiçbir şeyin bulunmamasına şaşıp kalacaklardı. Yalnızca İstanbul'da oturduğu sürede Levni ile iyi dost olan Boğdan Bey'i Dimitri Kantemiroğlu'nun Rusya'ya sığındıktan sonra yazdığı Osmanlı tarihinde sanatçıdan söz etmesini kimse önleyememişti. Ama bu da yalnızca Levni'nin saray ressamı olduğunu belirten kısa bir bilgi kırıntısıydı. Levni bilmecesini çözemezdi zaten. Ancak anaoğuldan ikisi de ölüp gittikten sonra, ki Levni de o zaman artık yaşamıyor olurdu nasılsa, varsınlar birkaç şey yazsınlardı tarihçiler. Kendisi yaşarken verilen bilgiler kadar doğru ve ayrıntılı olmazdı bunlar. Levni'nin kimliğini belirsizleştirmek, bir yandan da ona yapılan haksızlığı bir anlamda karşılamaktı sanki. Onu sisler içinde bırakarak bir sanatçıdan ya da bir sohbet arkadaşından öte bir şeyler olabileceğini de düşündürmek. İbrahim ile Hasan, vazgeçememek. İki rakibin koşulları eşit değildi. Birine helal, diğerine haram olan kızıl saçlı, menekşe gözlü kadını sevmeden önce de düşmandılar birbirlerine. Ama kıvrak zekalı İbrahim, Hasan'ın hep bir ya da birkaç adım önünde olmuştu. İstanbul kadılığı oldukça yüksek bir devlet memurluğuydu. Ancak sadrazamın, hele sadrazamların en parlağının konumuyla karşılaştırılamazdı elbette. Şimdi ise onları karşı karşıya getiren basit bir yıldız çatışması değildi. Kadı efendi güzeller güzeli karısına karşı oldum olası zaaf göstermiş, hatta uzun süre söylentilere kulaklarını tıkamış, giydiğini, taktığını görmezden gelmişti. Bazı fesatların dediği gibi, mevkiinde kalmasına karşılık mıydı uzun süre sesini çıkarmasını önleyen kimse emin olamadı. Zülalizade Hasan Efendi'nin içten içe hem sadrazama hem de onun sırtını sağlamca dayadığı padişaha diş bilemekte olduğu ise tartışılmaz bir gerçekti. Kimseyle paylaşmadığı bir başka sır da Zülalizade'nin intikamını almadan bu dünyadan göçmeyeceğine yemin ettiğiydi. Zülalizade Hasan Efendi'nin karısı ile mübarek adınızı hep beraber anarlar hanidir devletli paşam. Hasan Efendi'nin hadsiz derecede hırslandığını, gözünün döndüğünü söylerler ve de kimilerinin ona arka çıktığını. Yekçeşm Hüseyin bunları söylerken tüm cesaretini toplamıştı. Utanıyordu da aslında. Sadrazam İbrahim Paşa ile böyle konuları konuşmaya alışık değildi. Sınırlarını bilirdi ve İbrahim Paşa'ya körü körüne bağlı olsa da veli nimetinin yaptığını onaylamıyordu. Gerçi yine de kendisine buyrulanı sorgusuz yerine getirecekti. Artık içi rahattı. Kadı efendinin çoktandır kendi efendisinin düşmanlarıyla işbirliği içinde olduğunu bildirmişti ya. Sadrazam Yekçeşm Hüseyin'in korktuğu gibi tepki vermedi. Aksine başını önüne eğdi. Aşık ve çaresiz bir adamdı o anda. Uçuruma doğru yürüdüğünü bile bile tutulduğu kadından vazgeçemeyen. 1728 yılının her türlü tarım mahsulü az oldu. Sonucunda şehri İstanbul'da küçük çapta bir kıtlık yaşandı. Halk da iyice huzursuzlaştı. Bu kez İstanbul'un kadısının uğursuzluğuna yoruldu İstanbul'un kıtlığı. Bunun zayıf bir bahane olduğu açıktı. Ancak iş artık iki adamın kişisel çekişmesinden öteye gitmişti. Yaptıklarının herkese hoşnut etmediğinin farkındaydı sadrazam. Ama şimdiye kadar aldırmamıştı. Elbette kendisinin de, hükümetinin de karşıtları olacaktı. Devlette sıkça yapılan görev değişiklikleri de zaten bunları dengelemek içindi. Ama başkentin kadısı da alttan alta düzenler kuruyorsa, kaygılanmanın zamanıydı artık belki de. İbrahim Paşa'nın vicdanı rahattı. Böylece görevden alındı Zülalizade. Yerine İbrahim Paşa'nın güvenini kazanmış olan tarihçi Raşit Efendi getirildi. Sülalizade Hasan Efendi'nin öyküsü de padişahın ileride anlatmak isteyeceği öykülere katılmıştı şimdilik. Levni'nin rüyası ile Ahmet'in çeşmesi. Sezgiler. Uyumadan hemen önceki hayalimde bir ağaç zuhur eder padişahım. Tıpkı Osman Gazi'nin rüyasında görüp koca devleti Osmaniye'yi kuracağına yorduğu ağaç gibi. Hayallere dalınan o fevkalade anlarda bana görünen parlak gövdeli ağacın dallarında yaprak yerine rengarenk laleler vardır. Ama yukarı değil de aşağı doğru sarkarlar. Sanki küskün suratlardır bu laleler. Kendi naçiz suretimi de görürüm bu ağaçta. Nihayet lalelerin cümlesi birden solar. Lakin ağacın gövdesi sapasağlam. Rengi değişip parlamaya devam eder. Levni'nin son günlerde üst üste birkaç kez gördüğü rüyayı padişaha duraksamadan anlatması kolay olmadı. Ama sonunda bunu değiştirmeden ve süslemeden aktarmaya karar vermişti musahip. Ahmet Han uzun süre konuşmadı. Öyle ki musahibi onun dalıp gittiğini sanacaktı neredeyse. Sonra yerinden kalkarak Levni'ye kendisini izlemesini buyurdu. İstanbul halkı padişahın cuma namazına gitme töreni dışında sarayın dış kapısından çıkmasına alışkın değildi. Hükümdar yazlık saraylarından birine ya da kızı ile damadının yalısına gideceği zaman da deniz yolunu kullanmayı tercih ederdi. Hele yanında bir musahibiyle, at sırtında yanında yürüyen az sayıda solağın eşliğinde törensiz tantanasız çıktığı görülmemişti. Acaba benden sonra kaç yıl bu çeşmenin suyu akacak? Suyu akmasa da önünden geçen ahali üzerindeki ince tezyinattaki lalelerle güllere, zarif çinilerindeki mavilerle yeşillere hayran olacak mı? Ve orada yazılı duran beytimdeki arzuma uyup bana dua edecek mi? Yoksa öylece geçip gidecek mi? Böyle zamanlarda müneccim olmayı niyaz ediyor Ademoğlu. Alçak sesle söylediklerini yalnızca musahibi duymuştu. Sultan 3. Ahmet, Topkapı Sarayı'nın dış kapısının önündeki gösterişli meydan çeşmesini bir yıl önce büyük hevesle yaptırmış, üzerindeki beyti büyük bir içtenlikle hayırla anılmak dileğiyle kendisi yazmış, şairliğini de bu yolla hafızalara nakşetmek istemişti. Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmet'e eyle dua diye sesleniyordu buradan her yaklaşana. Beklenmedik bir ödüle kavuşmuşçasına heyecana kapıldı oradan geçmekte olanlar. Çok geçmeden toplananlar, padişahım çok yaşa nidalarıyla çevreyi çınlatmaya başlamıştı ki, yedi iklim padişahı Ayasofya'nın önünde atının başını çevirerek maiyetiyle birlikte tekrar Bab-ı Hümayun'a yöneldi. Bu arada onları fark ettiğini, coşkunluklarını hoş karşıladığını belirtircesine hafifçe başını sallamış, sonra olayı haber alır almaz arkalarından yetişmiş olan sadrazamına işaret etmiş ve birkaç kese mangır saçılmasını sağlamıştı. Padişahın bu beklenmedik hareketi sonradan pek çok değişik yoruma yol açmıştı. En çok taraftar bulan çözüm, hükümdarın her an ve korkusuzca neredeyse tek başına halkın arasına karışabileceğini göstermek ve sayıları giderek artan muhaliflerine gözdağı vermek istediğiydi. Kimse musahibinin garip rüyasını dinledikten sonra birden gözlerinin önünden bir perdenin kalkar gibi olduğunu, geçmişiyle olduğu kadar geleceğiyle de hesaplaşmak gibi çılgınca bir arzuya kapıldığını, zevkinin ve ömrünün simgesi olarak da çeşmesini seçtiğini aklından geçiremezdi. Levni ise birden her şey ellerinin arasından kayıp gidiyor duygusuna kapılmıştı. Sultan Ahmet ile Levni Çelebi'nin huzurlu sohbetlerinin sonuncusuydu bu. Osmanlı ile İran. İran'la karşı karşıya, alın yazısıyla karşı karşıya. Şah Tahmasp şaşkınlık içindeydi, hem de sevinçli. Koca Osmanlı kendisinin tüm küstahça isteklerine boyun eğmişti ha. Afşar Türklerinden Horasanlı Nadir Han'ın yardımıyla İsfahan ve Handehar'ı Eşref Han'dan geri almıştı Tahmasp. Eşref Han'ın kesik kafası kendisine yollandığında tekrar İran tahtında oturuyordu. Şimdi sıra topraklarını Osmanlı İmparatorluğundan geri almaya gelmişti. Oysa İstanbul zaferlerin ve şenliklerin sarhoşluğunda İran sorununa kapanmış gözüyle bakıyordu. Bölgedeki halkı Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak en elverişli yoldu. Böylece Tebriz, Kirmanşah ve Hemedan'ın iadesini isteyecek cesareti bulmuştu Şah Tahmasp. Savaş istemiyordu artık Sultan Ahmet. Savaş istemiyordu artık Sadrazam İbrahim Paşa. İran elçisi ise bunun farkındaydı. İran 1730 yılının Haziran ayında Kirmanşah, Hemedan, Erdelen, Luristan, Huveyze ve Tebriz bölgelerini antlaşmayla geri aldı. Tiflis, Revan ve Kahd Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldı. Şah Tahmasp'ın veziri Nadirhan daha fazlasını alabileceklerini anlamıştı. İstanbul'da savaştan kaçınma arzusunun her şeyin önüne geçtiğini anlamıştı. Tebriz'e girdi. Hainin üzerine gitmek vacip oldu. Emir sizden, hizmet bizden demişti sadrazam isteksizce. Sultan Ahmet İran'a sefer ilan etti sonunda. Galeyana gelmiş halka ordunun başına geçeceğini duyurdu. Sultan Ahmet tam 11 yıl önce İran'da başlayan kargaşanın nerelere sürükleneceğini, kendisine nelere mal olacağını bilememişti. Levni ile Ahmet sefere çağrı. Bihamdillah ki ey şahım, cihan içre haber düştü. Senin namı nişanın bu zemine muteber düştü. Levni der ki bunun alem sana cümle duacıdır. Diyarı Rum'a çık şahım, azimet kıl sefer düştü. Levni içinden geldiği gibi seslenmişti Ahmet Han'a şiirinde. Her zaman olduğu gibi. Hem de halkın arzusunu dile getirmiş, başka seçeneği kalmadığını anlatmaya çalışmıştı. Sultan Ahmet artık ordunun başında Diyarı Rum'a, Anadolu'ya doğru sefere çıkıp İran sorununu çözmeli, halkın beklediği zaferle dönmeliydi. Ahmet Han, 1730 yılının 31 Temmuz günü şatafatlı otağını Üsküdar'a kurdurdu. Yeniçeri, Topçu, Cebeci ve Sipahi Ocakları da Anadolu yakasında ordugahlarını kurdular. İstanbul'un esnafı hep onlara çalışıyordu. Hep birlikte İran'a Osmanlı'nın gücünü göstermeye hazırlanıyorlardı. İbrahim ile Yekçeş Hüseyin. Vakit çok geç artık. Devletlim, Tebriz kalesindeki Osmanlı kuvvetlerinin emrinize uyarak geri çekildiği konuşulur şehri İstanbul'un karanlıklarında. Yekçeş Hüseyin yine her zamanki gibi sözü dolandırmadan konuya girmiş, topladığı bilgileri efendisine hızlı hızlı aktarmaya başlamıştı. Sadrazam onun dobralığına alışıktı. Devam et anlamında başını salladı sessizce. Humurdanır dururlar. Derler ki, ordunun başında sefere çıkmaya hazırlanan Cihan Padişahımız güya aslında sadece Bursa şehrine kadar gidecek imiş. Siz veli nimetimde Tokat ya da Amasya'da kışlamaya niyetlenir imişsiniz. Bazı aklı evvellerde Halep'e kadar gideceğinizi söyler. Ordunun başına sadece bir serasker tayin edersiniz derler. İbrahim Paşa niyetlendiğinin temelde rahatını bozmamak olduğunu açıklayamadı adamına. İstanbul'dan ayrılmak, bu cenneti uzun süre, kim bilir belki de sonsuza kadar terk etmek, uzun uzadıya düşünülerek verilmesi gereken bir karardı. Sadrazam karakterinin bir parçası olan kararsızlık kusurunun bir gün gelip başına büyük dertler açacağını biliyordu bilmesine. Ama yine de rahatından vazgeçmemekte direniyordu. En çok da ocağın 17. ortasından Dellak Hurpüşteli Arnavut Patrona Halil ateşler ayak takımını. Etrafında toplanan kopuklar da gitgide çoğalır. Merak etmeyesin Hüseyin Ağa, lüzumlu tedbirleri alırız derhal. Sen etrafı kolaçan etmeye devam edesin. Beni de ilk elden haberdar edesin. Sadrazam damat İbrahim Paşa durumun gerçekten tehlikeli olduğunu anlamaya başlıyordu. Karşısına aldıkları alışla geldiği gibi rüşvetle veya kaba kuvvetle kolayca halledilecek gibi görünmüyordu. Tüccarların Üsküdar'dan sefere çıkması beklenen, ancak hala bir türlü çıkamayan ordu için yaptıkları muazzam masrafın karşılığını alamamaları, işlerin çığırından çıkmasına yol açabilirdi. Sadrazam aynı zamanda damadı olan Kettüdağ'sını çağırtıp görüşmeye karar verdi. Levni ile Ahmet. Yaşam çizgisinin saptığı yerde. Hükümdarın sesi olağanüstü yumuşaktı. Hatta titriyor muydu yoksa? İşte sana en çetin imtihan benim sevgili Levni'm. Seninle senelerdir nefsimizi sınamanın hududu nedir diye münakaşa ettik durduk. Ama bu diyeceğim tasavvurun fevkindedir ki zihnine hakim olasın. Sultan Ahmet, Levni'ye en çok anlatmak istediği, onu anlatmadan gözünü kapatmak istemediği sırrı açıklamaya karar vermişti sonunda. Hem de çok çabuk varmıştı hükümdar bu karara. Yaşam çizgisinin amansızca saptığı yerde, saltanatının kendinden giderek uzaklaştığını anladığı zaman. Cennet mekan validemin vefatından sonra bana bıraktığı mühürlü mektubu açtım. İçinde vasiyetinin olduğunu tahmin ediyordum. Okudukça önce celallendim. Haykırmak istedim. Validem de olsa bir kadının Osmanlı hünkârını böylesine kandırdığı için. Sonra hayretlere düştüm. Böylesine hayati malumatın benden, alemin efendisinden saklanabilmiş olduğu için. Ardından kederlere gark oldum. Canından can kopan talihsiz Afife kadın için ve bir sıhhatli oğul kaybeden pederim Mehmet Han için. Ve elbette hayat mecrası bambaşka bir ırmağa akan senin için sevgili müsahibim. Ve en nihayetinde şiddetle endişelendim. Padişah kendisini bekleyen kara günleri unutmuş gibiydi. Kendini yalnızca Levni'ye gerçeği açıklamaya vermişti. O anlatırken yerde sanki Levni'nin ayağının altından kayıyordu. Senin Yaseminlere olan düşkünlüğün de hep içimi titretmiştir Levni. Cennet mekan pederimizin de en sevdiği çiçektir, bilirsin. Sanki ikimizin arasında gizli bir bağdır bu. İçini çekerek konuşmuştu. Tek taraflı konuşmasını sürdürmekte gitgide zorlanıyordu. Lakin bunları düşünmek için vaktimiz olacaktır. Zaten devletimizin çok zor günler geçirmekte olduğu malumdur. Ben kendi saltanatımdan çoktan geçtim. Ama aniden zuhur edecek bir taht kavgası onulmaz zararlar verir. Var gerisini sen seyreyle. Ahmet Han duraksadı. Bir de senin canının emniyeti için endişe ederim biraderim. Son sözcük fısıltıyla çıkmıştı hünkârın ağzından ama en etkilisi oydu. Musahip bu inanılmaz açıklama karşısında hemen konuşamadı. Çelişkili duygular kaplamıştı içini. Sevinç, korku, hiddet, gurur, coşku, sakınma, üst üste yığılan ama birlikte hissedilmesi de olanaksız olmayan duygular. Benim her şeyden kıymetli aziz hünkârım, anacığımın kötü kaderine yerinmek için artık çok geçtir. Bana gelince bu şerefli soya ait olduğumu bilmem kafidir. Benden beklediğiniz gibi hareket edeceğimden, bu sırrı sonsuza kadar muhafaza edeceğimden şüpheniz olmasın. Allahü Teala Ali Osmanlı korusun. Benim devletli, necabetli, inayetli, saadetli hünkârım. Levni daha önce pek çok dal kavuğun ağzında olduğu için kullanmaktan neredeyse kaçındığı bir dizi övgü sözcüğünü sonunda İkisinin hikayesinin en sonunda cömertçe kullanmıştı. Bu seslenişi gerçekten içinde hissederek. Validen Afife kadın içli bir şair dilevni. Bunu bilmek teessürünü hafifletir. Kendi şairliğini de yerli yerine oturtursun diye ümit ederim. Bu uzun öykünün ve kısa konuşmanın sonu geldiğinde Levni artık asla eski Levni olamayacağını biliyordu. Yaşamı boyunca aradığı cevap, aynı zamanda kendi sonu gibi görünüyordu. En azından nakkaş ve şair Levni Abdülcelil Çelebi'nin sonu. Ahmet Han haklıydı. O zamana kadar sultanla karşılıklı oturup kurguladıkları öyküleri kat kat aşan bu öykünün böylesi bir sırrı taşımak nefse en büyük meydan okuyuştu. Öte yandan bu sırrı başkalarının öğrenmesi aynı zamanda Levni'nin ölüm emri demekti. Çünkü tartışmalı da olsa 2 yaş büyük bir taht varisinin bulunuşu yeni padişah Mahmut Han için olduğu kadar kafeste sırasını bekleyen, ondan 3 yaş küçük Şehzade Osman için, hatta Sultan Ahmet'in evlatları için yeni bir tehlike unsuru demekti. Levni bir taht mücadelesine girmeyi bir an bile aklından geçirmedi. Geçmişini çözmüştü, büyük bir huzur içindeydi artık ve bu sırrı mezara götürmeye kararlıydı. Bir ömür boyu çok uzaklardan geldiğini sanmış, şimdi aslında hiç uzaklaşmamış olduğunu anlamıştı. Bu son görüşmeleri oldu padişah ile musahibinin. İbrahim ile Yekçeş Hüseyin. Böyle nihayet olmaz ola. Yekçeş Hüseyin efendi acilen huzurunuza kabul edilmek niyaz eder devletli paşa hazretleri. İbrahim Paşa'nın muhteşem yalısında güne hep erken başlanırdı ama paşayı uyandırmak için hele hareketli bir geceden sonra çok erkendi. Henüz gün ışımaya başlamamıştı bile. Bebek sahillerinde yalının rıhtımına yavaşça dokunan sular güneşin ilk ışıklarını beklerken etraf sakindi. Yeni gün ne karabasanlar getireceğini belli etmiyordu hiç.